Bir sokağın dönemecinde yakınlarındaki bir yol kavşağından gelen bir tef sesi kulaklarına çarptı. Claude Folo, subayın öğrenciye "Tüh, vay canına, adımlarımızı sıklaştıralım" dediğini işitti. "O da neden Phoebe?" "Çingene kızının beni görmesinden korkuyorum." "Hangi çingene kızı?" "Bir keçesi olan küçük kız." "Esmeralda mı?" "Ta kendisi Jeon. Onun o şeytan çarpısı adını hep unutuyorum. Çabuk olalım, beni tanıyıverir. Bu kızın sokakta yanıma gelmesini istemiyorum." "Onu tanıyor musunuz?" Sözün burasında baş diyakoz, Phoebe'nin arsız arsız sırıttığını ve Jeon'un kulağına eğilerek alçak sesle ona birkaç kelime söylediğini gördü. Sonra da Phoebe bir kahkaha attı ve başını utkulu bir tavırla salladı. Jeon, "Gerçekten mi?" dedi. Phoebe, "Şeytan beni çarpsın ki gerçek," dedi. "Bu akşam mı?" "Bu akşam." "Geleceğine emin misiniz?" "Deli misiniz ki siz Jeon? Bu gibi şeylerden hiç şüphe edilir mi?" "Yüzbaşı Phoebe, siz mutlu bir jandarmasınız." Baş diyakoz bütün bu konuşmayı işitti. Dişleri birbirine çarptı. Gözle görülen bir ürperti bütün vücudunu sardı. Bir an durdu. Sarhoş gibi bir binek taşına dayandı, sonra yeniden neşeli iki çapkının peşine düştü. Onlara yetiştiği sırada berikiler konuyu değiştirmişlerdi. Avaz avaz eski bir şarkıyı söylediklerini işitti. Pitikagulu çocuklar, danalar gibi asılırlar. Asık suratlı rahip, ünlü Havva'nın elması meyhanesi üniversitenin içinde, Gondella Sokağı ile Batonya Sokağı'nın kesiştiği köşedeydi. Burası zemin katta, oldukça geniş, pek basık, ortadaki kemer boynu sarı boyalı, iri bir desteğe dayanan kubbeli bir salondu. Her yanda masalar, duvara asılı parlak, kalaylı maşrapalar vardı. Her zaman çok sayıda içki içenle dolu olur, bir sürü kız bulunurdu. Sokağa bakan bir cam ikanı, kapısında bir asması, bu kapının üstünde de bir elmayla bir kadın resmi boyanmış, yağmurdan paslanmış, demir bir şiş üzerinde rüzgarda dönen saçtan cırlak bir levha görülürdü. Kaldırıma bakan bu bir çeşit fırıldak meyhanenin tabelasıydı. Hava kararıyordu. Yol kavşağı kapkaranlıktı. Mumlarla dolu meyhane, uzaktan karanlıklar içindeki bir demirhane gibi pırıl pırıldı. Bardakların, tıkınmaların, küfürlerin, kavgaların kırık camlardan dışarı taşan gürültüsü işitiliyordu. Salonun sıcaklığının cama yaydığı pus arasından belirsiz yüzlerce suratın kaynaştığı görülüyordu. Arada sırada gürültülü bir kahkaha sivrilip çıkıyordu. Sokakta kendi işlerine giden insanlar bu parıltılı camın önünden gözlerini oraya çevirmeden geçerlerdi. Yalnız arada sırada hırpani kılıklı bir küçük oğlan camın pervazına kadar ayaklarının ucunda yükselip meyhaneye, o zamanlar sarhoşların peşini kovalayan o alaycı eski yuhalamayı fırlatırdı. Baykuşlar, sarhoşlar. Bu arada gürültülü meyhanenin önünde bir adam, boyuna oraya bakarak mızraklı bir devriye erinin nöbet kulübesinden ayrılmadığı gibi oradan uzaklaşmayarak bıkıp usanmadan sakin sakin geziniyordu. Geniş pelerini gözlerine kadar çıkıyordu. Bu pelerini hiç kuşkusuz Mart gecelerinin soğuğundan korunmak yahut belki de giysilerini gizlemek amacıyla meyhanenin bitişiğindeki eskici dükkanından yeni almıştı. Arada sırada kurşun kafesli bulanık camların önünde duruyor, dinliyor, bakıyor ve ayağını yere vuruyordu. En sonunda meyhanenin kapısı açıldı. Onun da beklediği buydu galiba. İçeriden iki sarhoş çıktı. Kapıdan dışarı vuran ışık bir an onların neşeli yüzüne kızıl bir renk verdi. Pelerinli adam sokağın öbür yanında bir kapının içine gizlenerek gözetlemesini sürdürdü. Sarhoşlardan biri, "Şeytan çarpsın hepinizi," dedi. "Neredeyse saat 7'yi çalacak. Benim buluşma saatim de bu." Arkadaşı da ağırlaşan bir dili, "Size kötü sözler sokağında oturmadığımı söyledim," diye ayak diriyordu. "Kötü sözler arasında oturan onursuzdur. Benim evim Jean Payne Morde. Bunun aksini söylerseniz bir tek boynuzludan daha da boynuzlusunuz. Herkes bilir ki bir ayının sırtına bir kez binen bir daha hiç korkmaz. Ama sizin burnunuz hep eğlence kokusu alıyor. Tıpkı Saint-Jacques de l'Hôpital gibi." Öbürü de ''Jeon, dostum, siz sarhoşsunuz.'' diyordu. Bir iki yalpalayarak ''Bunu söylemek hoşunuza gidiyor ama Phoebe, Platon'un yüzünün yandan görünüşünün av köpeğine benzediği kanıtlandı.'' Hiç kuşkusuz okuyucu daha önceden bizim ahbapları yüzbaşıyla öğrenciyi tanımıştır. Onları karanlıklar içinden gözetleyen adamın da onları tanıdığı belliydi. Çünkü öğrencinin yüzbaşıya yaptırdığı bütün zikzakları ağır adımlarla izliyordu. İçkiye daha alışık olan yüzbaşı bütün soğukkanlılığını koruyordu. Belirinli adam dikkatle dinleyince şu ilginç konuşmayı tümüyle işitebildi. ''Ey fitil, düzgün yürümeye çalışan bir parça öğrenci efendi. Biliyorsunuz ki sizden ayrılmam gerekiyor. İşte saat 7'yi çaldı. Bir kadınla buluşacağım. Siz beni bırakın canım. Yıldızlar, ateş mızrakları görüyorum ben. Siz tıpkı kahkahadan çatlayan Dampmartin şatosu gibisiniz. Ninemin sihirlerinin başı için Jeon, bu aşırı bir inatla saçmalamaktır doğrusu. Sahi, iyi ki aklıma geldi Jeon. Bir parçacık paranız arttı mı? Peki sayın rektör efendi, hiç hata yok. Küçük bir öldürme. Jeon, dostum, biliyorsunuz ki şu küçükle Saint Michel Köprüsü'nün ucunda buluşacağım. Onu köprünün kötü kadını Flordel'in evinden başka bir yere götüremeyeceğimi ve ona da oda parası vermem gerektiğini de biliyorsunuz. Bıyığı ağarmış ahlaksız koca karı bana veresiye de yapmaz. Jeon, lütfen, rahibin bütün kesesini içtik mi yoksa biz? Bir tek meteliğiniz bile kalmadı mı? Geçen saatleri iyi değerlendirmiş olmak bilinci çok yerinde ve lezzetli bir yemeğin tuzu biberidir. Ay senin canın cehenneme mi? Yeter bu kadar saçmalık. Bana bakın, şeytanlar götüresice Jeon, bir parça bozuk paranız kaldı mı? Verin onları bana, yoksa üstünüzü başınızı arayacağım. İster Eyüp gibi cüzzamlı olun, ister Sezar gibi uyuz. Efendi, Galişe sokağının bir ucunda Vegi sokağı, öbür ucunda da Tixegandiye sokağı vardır. Peki, evet, benim aziz dostum Jeon, benim zavallı arkadaşım. Galişe sokağı, evet, peki pekala. Ama Tanrı aşkına kendinize gelin. Bir tek meteliğe gereksinmem var, hem de saat 7'de. Hepiniz susun da şu nakarata dikkat edin. Fareler kedileri yediği zaman Kral Agya'ya senyor olacak. Büyük ve zengin Sanjan yortusunda donduğu an görülecek ta buzun üstünden, Arraslıların çıktıkları yerlerinden. Phoebe, pekala dinsizin öğrencisi, ananın bağırsakları keşke seni boğsaydı da doğmaz olaydın, diye bağırdı. Sonra da sarhoş öğrenciyi sertçe itti. O da duvara çarparak kaydı ve gevşekçe Philip Auguste'nin kaldırma üzerine düştü. Phoebe, bir sarhoşun yüreğinden hiçbir zaman ayrılmayan o kardeşçe acıma kalıntısıyla Jeon'u, Tanrı'nın inayetinin Paris'in bütün binek taşlarının köşesinde hazır bulundurduğu ve zenginlerin çöp yığını diye hor görerek küçük düşürdükleri o yoksul yastıklarından birinin üzerine ayağıyla yuvarladı. Yüzbaşı, Jeon'un başını bir lahana koçanının eğik düzlemi üzerine yerleştirdi. Öğrenci de hemen o anda şahane bir bas sesiyle horlamaya başladı. Bununla birlikte yüzbaşının yüreğindeki kin büsbütün sönmemişti. Uyuyan zavallı öğrenciye, ''Çöp arabası geçerken seni de alır giderse, oh olsun sana!'' dedi ve uzaklaştı. Onun peşinden hala ayrılmayan pelerinli adam, bir an yerde çöpler içinde yatan öğrencinin önünde durdu. Bir kararsızlık içinde bocalıyormuş gibiydi. Sonra derin bir iç çekerek o da yüzbaşının ardından uzaklaştı. Eğer okuyurumuz isterse biz de onlar gibi Jeon'u yıldızların hoşgörü dolu bakışları altında uyumaya bırakır, ötekilerin peşine takılırız. Yüzbaşı Phoebe, Sanangedoeg sokağına sapar sapmaz birisinin peşinden geldiğini ayrımsadı. Bir rastlantıyla başını çevirince arkasından duvarlara sürünerek ilerleyen gölge gibi bir şey gördü. Durdu. Gölge de durdu. Yeniden yürümeye başladı. Gölge de yürüdü. Bu durum Phoebe'yi pek fazla kaygılandırmadı doğrusu ya. Adam sende, dedi kendi kendine. Meteliğin bile yok. Uta Koleji'nin önünde yüzbaşı mola verdi. Kendisinin öğrenimim adını verdiği şeye İşte bu okulda başlamıştı. Hala sürüp giden muzip öğrenci alışkanlığıyla Kardinal Piyeh Belga'nın cümle kapısının sağında duran yontusuna, Horatius'un taşlamasında eskiden bir incir ağacının gövdesiydin. Picapus'un o kadar acı acı yakındığı o bir çeşit hakareti yapmadan oradan asla geçemezdi. Bunu öyle bir inat ve şiddetle sürdürmüştü ki, Uta'nın piskoposu ibaresi hemen hemen silinmişti. Böylece her zamanki gibi yontunun önünde durdu. Sokak ıssızdı. Burnu havada, tembel tembel kordonlarını bağladığı sırada gölgenin ağır adımlarla kendisine doğru yaklaştığını gördü. Öyle ağır adımlarla ilerliyorlardı ki Fibu bu böğ gölgenin bir pelerini ve şapkası olduğunu rahat rahat ayrımsayacak zamanı buldu. Gölge yüzbaşının yanına gelince durdu ve Kardinal Begna'nın yontusundan daha da kıpırtısız olduğu yerde kaldı. Bununla birlikte gece bir kedinin göz bebeklerinden çıkan o belirsiz ışıkla dolu bir çift gözü Fibu'ya dikmiş bakıyordu. Yüzbaşı yürekliydi ve elinde kamayla karşısına çıkan bir hırsızdan pek kaygı duymazdı. Ne var ki bu yürüyen yontu, taş kesilen bu adam onu buz gibi dondurdu. O sıralarda dünya alem Paris sokaklarında dolaşan gece serserisi suratsız rahibin bilmem ne türden öyküleriyle çalkalanıyordu. İşte bunlar belli belirsiz belleğinde uyanıverdi. Birkaç dakika şaşkınlık içinde kaldı ve en sonunda gülmeye çalışarak sessizliği bozdu. ''Efendi, eğer umut ettiğim gibi bir hırsızsanız, ceviz kabuğuna saldıran bir balıkçıl kuşu izlenimi uyandırıyorsunuz bende. Azizim, ben soylu bir ailenin iflas etmiş oğluyum. Siz bitişeye başvurun. Şu okulun iç kilisesinde gümüş takımlar arasında saklanan çok değerli bir haç vardır.'' Gölgenin eli pelerinin altından çıktı. Bir kartal pençesi ağırlığıyla Fibu'nun koluna takıldı. Aynı zamanda da gölge konuştu.
''Yüzbaşı Fibu dehşete buks.''
Fibu, ''Vay canına!'' dedi. ''Adımı biliyorsunuz demek.'' Pelerinli adam o gömütten gelen sesiyle,
''Sadece adınızı bilmekle kalmıyorum.'' diye sürdürdü. ''Bu akşam birisiyle buluşacaksınız.''
Pek şaşıran Fibu, evet dedi.
Saat 7'de.
Bir çeyrek saat sonra.
Flogdel kadının evinde.
Gerçekten de öyle.
Sen Michel köprüsündeki kötü kadın.
Pazar duasının dediği gibi. Büyük melek San Michel. Hayalet,
dinsiz kafir diye homurdandı. Bir kadınla mı?
İtiraf ediyorum.
Adı da?
Fibu neşeyle, Esmeralda dedi. Bütün tasasızlığı yavaş yavaş geri gelmişti. Bu adı işitince gölgenin pençesi Fibu'nun kolunu öfkeyle sarstı.
''Yüzbaşı Fibu de Chateaubex, yalan söylüyorsun.''
O anda yüzbaşının alev alev yanan yüzünü, kendisini yakalayan kıskaçtan kurtulacak kadar şiddetle geriye doğru sıçrayışını, elini kılıcına atışındaki soylu ve yiğit tavrını ve bütün bu öfke karşısında pelerinli adamın kaygılı hareketsizliğini herhangi bir kimse görebilseydi, korkardı. Don Juan'la yortunun çarpışmasına benzer bir şeydi. Yüzbaşı, ''Ay şeytan çarpasıcı herif!'' diye bağırdı. ''İşte bir şatapögün kulağına ender olarak saldıran bir sözcük. Bunu bir daha söylemeye cesaret edemezsin.'' Gölge hiç istifini bozmadan, zerre kadar heyecanlanmadan, ''Yalan söylüyorsun!'' dedi. Yüzbaşı dişlerini gıcırdattı. O anda suratsız rahibi, hayaleti, boşinanları hepsini unutmuştu. Karşısında sadece bir adam ve bir hareket görüyordu. Şiddetli bir öfkenin boğduğu bir sesle "Ya, işte bu pek güzel doğrusu," diye kekeledi. Kılıcını çekti. Sonra da öfkede korku gibi insanı titrettiğinden kekeleyerek "Buraya gel. Hemen. Hadi kılıçlar, şu taşların üzerine kan dökülmeli," dedi. Bu sırada Beliki hiç kıpırdamıyordu. Hasmının silahını çektiğini ve sağ ayağını öne uzatarak saldırmaya hazırlandığını görünce acı acı titreyen sesiyle
''Yüzbaşı Fibu'' dedi.
''Randevunuzu unutuyorsunuz.'' Fibu gibi adamların öfkesi saman alevi gibidir. Bir damla su bunu hemen söndürmeye yeter. Bu basit sözler yüzbaşının elinde parlayan kılıcı indiriverdi. Beliki sürdürdü.
''Yüzbaşı, yarın öbür gün bir ay sonra 10 yıl sonra beni boğazınızı kesmeye hazır karşınızda bulursunuz. Ama önce randevunuza gidin.
Phoebe sanki kendi kendisiyle uzlaşmak ister gibi,
gerçekten de dedi. Bunlar bir kılıçla bir kız, insanın önceden söz verip de buluştuğu sevimli iki şeydir. Ama her ikisine de sahip olacakken birini öbürü yüzünden neden kaçıracakmışım anlamıyorum.
Kılıcını kınına yerleştirdi.
Bilinmeyen adam, hadi şimdi randevunuza gidin, dedi.
Phoebe biraz sıkılarak,
beyim, nezaketinize pek çok teşekkür ederim, dedi. Gerçekten de yarın Adem Baba giysilerimizde yırtmaçlar, düğme delikleri açmakta hiç de geç kalmış olmayız. Bir süre daha hoş vakit geçirmem için bana izin verdiğinizden dolayı size minnettarım. Sizi şu çirkef deresine uzatıp gene de güzele vaktinde yetişmeyi umuyordum. Hem zaten bu gibi durumlarda kadınları bir parça bekletmek uygun düşer. Ne var ki siz sağlam, dinç birine benziyorsunuz. Onun için eğlenceyi yarına bırakmak daha doğru olacak. İşte böylece ben de randevuma gidiyorum. Bildiğiniz gibi saat 7'deydi.
Sözün burasında Phoebe kulağını kaşıdı.
Ay kör şeytan, az daha unutuyordum. Kulübenin giriş kapısını verecek metelik yok bende. İhtiyar orospu da ücreti peşin ister. Bana hiç güveni yoktur. İşte alın ödeyeceğiniz parayı.
Phoebe, yabancı adamın soğuk elinin kendi eline geniş bir madeni para sıkıştırdığını hissetti. Bu parayı almaktan, o eli sıkmaktan kendini alamadı.
Ay tanrım, diye haykırdı. Siz iyi bir insansınız.
Adam,
bir koşulla, dedi. Hata ettiğimi ve sizin bana gerçeği söylediğinizi kanıtlayın. O kadının gerçekten sizin adını söylediğiniz kadın olduğunu görebileceğim bir köşeye beni gizleyin.
Phoebe,
oho, bana göre hava hoş, vız gelir, dedi. Biz San Maşeli odayı tutacağız. Siz de yandaki köpek kulübesi gibi yerden istediğiniz kadar görebilirsiniz.
Gölge, hadi gelin öyleyse, dedi. Yüzbaşı da,
emrinizdeyim, dedi. Sizin bizzat şeytanın kendisi olup olmadığınızı bilmiyorum ama bu akşam dost olalım. Yarın size bütün borçlarımı öderim. Hem kese borcunu hem de kılıç borcunu.
İki erkek hızlı hızlı yürümeye koyuldular. Birkaç dakika sonra ırmağın sesi, o zamanlar evlerle dolu olan San Michel Köprüsü'nün üzerinde bulunduklarını onlara bildirdi. Phoebe arkadaşına,
önce sizi içeri sokayım, sonra da gidip Petişat'la yakınlarında beni bekleyen güzeli alıp geleyim, dedi.
Arkadaşı buna hiç karşılık vermedi. Yan yana yürüdüklerinden beri bir tek sözcük söylememişti. Phoebe alçak bir kapının önünde durdu ve sertçe vurdu. Kapının aralıklarından bir ışık belirdi. Dişsiz bir ağız,
kim o, diye bağırdı.
Yüzbaşı,
Tanrı'nın cezası, Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın musibeti, diye karşılık verdi.
Kapı hemen açıldı ve yeni gelenlere her ikisi de titreyen yaşlı bir kadınla eski bir lamba gösterdi. Yaşlı kadın iki büklüm olmuştu. Hırpani kılıklı, titrek başlı, minicik gözlü bir kadındı bu. Kafasında örtü diye bir paçavra vardı. Elleri, boynu, suratı, her yanı kırış kırıştı. Dudakları diş etlerinin altında giriyordu. Ağzının çevresinde kendisine bıyıklı bir kedi suratı veren beyaz kıllardan fırçalar vardı. Viranenin içi kadından daha da beterdi. Her taraf yıkık döküktü. Kireç badanalı duvarlar, tavanda kapkara kirişler, saçakları dökülmüş bir ocak, bütün köşelerde örümcek ağları, ortada sallantılı bir sürü topal masa ve iskemle, küller içinde pis bir çocuk, dipte de bir merdiven ya da daha doğrusu tahtadan asma bir merdiven tavandaki deliğe ulaşıyordu. Phoebe'nin gizemli arkadaşı bu inden içeri girince pelerinini ta gözlerine kadar kaldırdı. Bu arada yüzbaşı bir Afrika Arabı gibi küfür ederek değerli Regnemizin dediği gibi bir mangırda güneşi parlatmak telaşına düştü.
San Maşeli oda, dedi.
Yaşlı kadın onu bir beyefendi gibi karşıladı ve parayı hemen bir çekmeceye koydu. Pelerinli adamın Phoebe'ye verdiği paraydı bu. Kadın arkasını dönünce küllerle oynayan, saçı başı karmakarışık, hırpani kılıklı küçük oğlan ustalıkla çekmeceye yaklaştı. Oradan parayı aldı. Bir çalı demetinden kopardığı bir kuru yaprağı da onun yerine koydu. Yaşlı kadın onlara taktığı adla iki soylu kişiye peşinden gelmelerini işaret etti ve onların önü sıra merdiveni çıktı. Üst kata gelince lambasını bir sandığın üzerine koydu. Fibu da evin bir gediklisi gibi karanlık, mezbeli halinde bir odaya açılan kapıyı itti ve arkadaşına ''Buraya girin dostum'' dedi. Pelerinli adam bir tek sözcük söylemeden denileni yaptı. Kapı arkasından kapandı. Adam, Fibu'nun kapıyı sürmelediğini, sonra da yaşlı kadınla birlikte aşağı indiğini duydu. Işık kaybolmuştu. Irmağa bakan pencerelerin yararı. Claude Follo, kendisini yüzbaşının dışarıdan sürgülediği zifiri karanlık hücrede birkaç dakika el yordamıyla araştırdı. Burası, mimarların kimi zaman çatıyla dayanma duvarını birleştirdikleri noktada oluşturdukları kıyı bucaklardan biriydi. Fibu'nun pek yerinde olarak köpek kulübesi diye adlandırdığı bu yeri dikine kesersek ortaya bir üçgen çıkardı. Ne penceresi ne de yuvarlak tavan arası penceresi vardı. Tavanın eğik düzlemi insanın ayakta durmasına engel oluyordu. Bu nedenle Claude toz toprak arasına, altında ezilen molozların, dökük sıvaların içine çömeldi. Başı ateş gibi yanıyordu. Elleriyle çevresini araştırırken yerde kırık bir cam parçası buldu. Aldı alnına bastırdı. Camın serinliğiyle bir parça ferahladı. Baş diyakozun karanlık ruhunda o anda acaba neler geçiyordu? Bunu ancak kendisi ve bir de Tanrı bilebilir. Esmeralda'yı, Fibu'yu, Jacques Chamoulou'yu, çamurlar içinde yüzüstü bıraktığı o pek sevgili kardeşini, baş diyakoz cübbesini, şu Flordel kadının evinde belki de iki paralık olan saygınlığını, bütün bu düşlemleri, bütün bu serüvenleri düşüncesinde acaba hangi uğursuz düzenle yerleştirmişti? Bunu açıklayacak durumda değilim ama hiç kuşku yok ki bu düşünceler kafasında korkunç bir öbek oluşturuyordu. Claude Follo orada bir çeyrek saatten beri bekliyordu. Ona aradan bir yüzyıl geçmiş gibi geliyordu. Birdenbire tahta merdivenin çubuklarının çıtırdadığını işitti. Birisi yukarı çıkıyordu. Merdiven kapağı yeniden açıldı ve bir ışık belirdi. İçine kapatıldığı pis hücrenin kurt yenikli kapısında oldukça geniş bir çatlak vardı. Yüzünü oraya yapıştırdı. Böylece yandaki odada bütün olup bitenleri görebiliyordu. Merdiven kapağından önce elinde lambasıyla yaşlı kadının kedi suratı çıktı. Ardından bıyığını buran Fibu, sonra da üçüncü bir kişi. O güzel, o sevimli yüz, Esmeralda göründü. Rahip onun yerden göz kamaştıran bir hayalet gibi çıktığını gördü. Claude tepeden tırnağa titredi. Gözlerinin üzerine bir bulut yayıldı. Damarları hızlı hızlı attı. Çevredeki her şey hışırtıyor, uğulduyor ve fır fır dönüyordu. Ondan sonra hiçbir şeyi ne gördü ne de işitti. Kendine geldiği zaman Fibu ile Esmeralda yalnızdılar. Başdiyakoz'un gözlerinin önüne o iki gencecik yüzü ve çatı odasının dibinde sefil, perişan bir yatağa sergileyen lambanın yanına tahta sandığın üzerine oturmuşlardı. Sefil yatağın yanında üzerine yağmur yağmış bir örümcek ağı gibi camı delik deşik bir pencere vardı. Ağın kopmuş ilmekleri arasından gökyüzünün bir köşesi, uzakta yumuşacık bulutlardan bir örtünün üzerine yatmış ay görünüyordu. Genç kız kıpkırmızı, şaşkın ve heyecan içindeydi. Aşağı inik uzun kirpikleri kızarmış yanaklarını gölgeliyordu. Gözlerini kaldırıp bakmaya cesaret edemediği subayın sevinçten etekleri adeta zil çalıyordu. Neredeyse ayakları yere basmıyordu. Genç kız sevimli bir beceriksizlikle dalgın, düşünceli, sıranın üzerine parmaklarının ucuyla anlaşılmaz bir takım çizgiler çiziyordu ve gözlerini parmaklarından ayırmıyordu. Ayağı görünmüyordu. Küçük keçi üzerine yatmıştı. Yüzbaşı pek zarif giyinmişti. Yakasında ve bileklerinde kurdeleler, danteller, sırmalar vardı. O çağın büyük şıklığı. Rahip Claude, şakaklarında zonklayan kanın uğultusu arasında onların birbirlerine neler söylediklerini bir hayli zorlukla işitebildi. Bu aşıklar konuşması da hiçbir olağanüstülüğü olmayan, hayli yavan, alelade bir şeydir. Bitmez tükenmez bir seni seviyorumdur bu. Birkaç ara nameyle süslenmediği zaman dinleyen ilgisizler için son derece çıplak ve pek yavan bir müzik cümlesidir. Ne var ki Claude ilgisiz bir yabancı gibi dinlemiyordu. Genç kız gözlerini kaldırmadan ''Ah Sayın Bay Fibu, beni hor görmeyin, yaptığım şeyin kötü olduğunu hissediyorum.'' diyordu.
Subay da buna üstün ve kibar bir zarafetle ''Sizi hor görmek mi güzel çocuk?'' diye yanıt veriyordu. ''Sizi hor görmek mi? Ey ulu tanrım! Neden hor görecekmişim?''
''Sizin peşinizden geldiğim için.''
''Bu konuda anlaşamıyoruz güzelim. Sizi hor görmek değil, sizden nefret etmeliydim.''
Genç kız ona korkuyla baktı. ''Benden nefret etmek mi? Ne yaptım ki ben?''
''Kendinize o kadar yalvarttığınız için.''
Genç kız, ''Ah ne yazık ki bir adağa ihanet ediyorum.'' dedi. ''Ailemi bulamayacağım. Muska bütün değerini yitirecek. Ama ne önemi var? Şimdi artık anaya babaya ne gereksinmem var?''
Bunu derken sevinçten ve sevgiden nemlenen o iri kara gözlerini yüzbaşıya dikmişti. Fibi, ''Sözlerinizden bir şey anlıyorsam beni şeytan çarpsın.'' diye haykırdı. Esmeralda bir an sessiz durdu. Sonra gözlerinden bir damla yaş, dudaklarından bir iç çekme çıktı.
''Ah efendim, sizi seviyorum.'' dedi.
Genç kızın çevresinde öylesine bir namus, utanma havası, öylesine bir erdem sihri vardı ki, Phoebe kendisini onun yanında tam olarak rahat ve huzurlu hissedemiyordu. Bununla birlikte bu sözler onu cesaretlendirdi. Coşkuyla, ''Beni seviyorsunuz.'' dedi ve kolunu çingene kızının beline doladı. Zaten bu fırsatı kolluyordu. Rahip onun bu davranışını gördü ve göğsünde gizli tuttuğu hançerin ucunu parmağıyla yokladı. Çingene kızı, yüzbaşının yapışkan ve inatçı ellerini yavaşça belinden çözerken, ''Fibi!'' diye sözlerini sürdürdü. ''Siz iyi yüreklisiniz, cömertsiniz, yakışıklısınız. Beni kurtardınız. Çingeneler dünyasında yetip gitmiş zavallı bir çocuk olan beni kurtardınız. Uzun zamandan beri hayatımı kurtaracak bir subayı düşlüyordum. Sizi tanımadan önce de düşlediğim sizdiniz. Fibim benim, düşümdekinin de sizin gibi güzel bir üniforması vardı. Kibar bir tavrı, kılıcı vardı. Adınız Fibi, güzel bir ad bu. Adınızı seviyorum, kılıcınızı seviyorum. Kılıcınızı çekin de göreyim.'' Yüzbaşı, "Çocuk," dedi ve gülümseyerek kılıcını kınından çıkardı. Çingene kızı kabzaya, kılıcın keskin çeliğine baktı. Son derece tatlı bir merakla kabzadaki markayı inceledi ve kılıcı öperek, "Siz bir yiğidin kılıcısınız. Yüzbaşımı seviyorum," dedi. Phoebe bu fırsattan yararlanarak onun öne doğru eğilmiş güzel boynuna bir öpücük kondurdu. Genç kız kiraz gibi kızararak doğruldu. Rahip, zifiri karanlıklar içinde dişlerini gıcırdattı. Çingene kızı, "Fibi," dedi. "Bırakın da sizinle konuşayım. Şöyle biraz yürüyün hele de sizi boylu boyunca göreyim. Mahmuzlarınızın şıkırtısını işiteyim. Ne kadar da yakışıklısınız." Yüzbaşı mutlu bir gülümsemeyle onu hafifçe azarlarken, genç kıza hoş görünmek için ayağa kalktı.
"Ne kadar da çocuk gibisiniz. Sırası gelmişken sorayım tatlım. Siz beni tören giysilerimle hiç gördünüz mü?"
"Ne yazık ki göremedim," diye yanıt verdi Beriki de.
"Asıl güzel olan odur işte."
Phoebe döndü geldi. Onun yanına oturdu. Ama öncekinden çok daha yakınına yerleşti.
"Dinleyin güzelim."
Çingene kızı güzel eliyle çılgınlık, zarafet ve neşe dolu çocukça bir davranışla onun ağzına birkaç kez vurdu.
"Hayır hayır, sizi dinlemeyeceğim. Beni seviyor musunuz? Beni sevip sevmediğinizi söylemenizi istiyorum."
Yüzbaşı onun önünde yarı diz çökerek haykırdı.
"Seni sevmek mi? Hayatımın meleği, bedenim, kanım, canım, ruhum, hepsi senin, hepsi senin için. Seni seviyorum. Senden başkasını asla sevmedim."
Yüzbaşı bu cümleyi buna benzer nice durumlarda o kadar çok yinelemişti ki, şimdi de bir solukta hiçbir şey unutmadan bir çırpıda sıralayıverdi. Bu tutkulu aşk ilanı karşısında çingene kızı meleksi bir mutluluk dolu bakışlarını gökyüzünün yerini tutan pis tavana kaldırdı. "Ah!" diye mırıldandı. "İşte insanın ölmesi gereken an." Phoebe ondan yeni bir öpücük koparmak için o anı uygun buldu. Bu da sefil baş diyakozu köşesinde derin acılara boğdu. Tutkun yüzbaşı, "Ölmek mi?" diye haykırdı. "Siz neler söylüyorsunuz öyle? Güzel meleğim, tam yaşanacak zamandayız ya da Jüpiter korkan biri. Bu kadar tatlı bir şeyin başlangıcında ölmek mi? Yazıklar olsun. Ne kötü bir şaka bu böyle. Olmaz öyle şey. Beni dinleyin sevgili Esmenar, Similar. Ah özür dilerim ama öyle olağanüstü bir adınız var ki bir türlü içinden çıkamıyorum.
Tıpkı bir çalılıkmış gibi takılıp kalıyorum.
Zavallı kızcağız, ah ulu tanrım dedi. Ben de değişikliği nedeniyle bu adın güzel olduğunu sanıyordum. Ama madem ki sizin hoşunuza gitmiyor, adımın Goton olmasını isterdim.
Ya, bu kadarcık şey için üzülüp gözyaşı dökecek değiliz ya güzelim. Alışılması gereken bir at hepsi bu kadar. Onu bir kez ezberledim miydi, her şey yoluna girer. Bakın, beni dinleyin sevgili Similacığım. Derin bir tutkuyla tapıyorum size. Sizi öylesine seviyorum ki, mucize gibi bir şey bu. Bu yüzden kıskançlıktan kuduran bir küçük kız tanıyorum.
Kıskanç genç kız onun sözünü kesti. Kimmiş o?
Ondan bize ne canım? Dedi Phoebe. Siz de beni seviyor musunuz?
Genç kız. Ah dedi.
Pekala. İşte hepsi bu kadar. Benim de sizi ne kadar sevdiğimi anlayacaksınız. Eğer sizi dünyanın en mutlu yaratığı haline getirmezsem beni de en büyük şeytan çarpsın. Bir yerlerde sevimli, güzel küçük bir odamız olur. Okçularıma sizin pencereleriniz altında geçit yaptırırım. Hepsi de at sırtında. Yüzbaşı minyonunkilere meydan okuyor. Kargılı piyadeler, okçu suvariler, el topçuları var. Parislilerin Guli ambarındaki büyük gösterilerine götürürüm sizi. Görülecek şeydir. Silahlanmış 80.000 baş, 30.000 beyaz koşum, cepken ya da zırhlı gömlek, meslek loncalarının 67 bayrağı, parlamentonun, sayıştayın, generaller hazinesinin, maliyenin sancakları, sözün kısası bir şeytan debdebesi. Kral konağındaki aslanları seyretmeye götürürüm sizi. Bunlar yırtıcı hayvanlardır. Bütün kadınlar bunlardan hoşlanırlar.
Birkaç dakikadan beri tatlı düşüncelere dalan genç kız, erkeğin gözlerinin anlamına kulak vermeden sesinin ahengiyle düşler kuruyordu. Yüzbaşı genç kızın kuşağını yavaşça çözerken bir yandan da
''Ah, mutlu olacaksınız, bakın görürsünüz'' diye sözlerini sürdürüyordu.
Çingene kızı sertçe ''Ne yapıyorsunuz kuzum?'' diye haykırdı. Bu zor ve şiddet yolu etkili eylem onu düşlerinden koparmıştı. Phoebe ''Hiç'' diye yanıt verdi. ''Sadece diyordum ki benimle olduğunuz zaman şu çılgınlık ve sokak giysisini çıkartmanız gerekecek.'' Genç kız derin bir sevecenlikle ''Seninle olduğum zaman benim Phoebe'sümsün'' dedi. Yeniden düşüncelere daldı ve suskunlaştı. Onun bu yumuşaklığından yüreklenen yüzbaşı, genç kız da hiçbir direnişle karşılaşmadan beline sarıldı. Sonra da küçük fısıltılarla zavallı çocuğun giysisinin göğsündeki şeritleri çözmeye başladı ve yakalığını öylesine yerinden oynattı ki soluğu kesilen rahip kumaşın altından çingene kızının o güzel çıplak omzunun yuvarlacık ve esmer ufuktaki sis içinden yükselen ay gibi ortaya çıktığını gördü. Genç kız Phoebe'ye engel olmuyordu. Olup bitenlerin ayırdığında değilmiş gibiydi. Cüretli yüzbaşının gözleri parlıyordu. Esmeralda birdenbire ona doğru döndü ve sonsuz bir sevgi ifadesiyle Phoebe dedi. Bana dinini öğret. Yüzbaşı kahkahayla gülerek benim dinim mi diye haykırdı. Ben size dinimi öğreteyim öyle mi? Ay kör şeytan ne yapacaksınız benim dinimi? Genç kız evlenmemiz için dedi. Yüzbaşının yüzü şaşkınlık, hor görme, tasasızlık ve çapkınca tutku karışımı bir ifadeye büründü.
Adam sen de evleniyor muyuz ki? Dedi.
Çingene kızı sapsarı oldu ve başını üzüntüyle göğsüne eğdi. Phoebe sevecenlikle
güzel sevgili nedir bu çılgınlıklar böyle? Dedi. Sanki önemli bir şeymiş evlilik. Bir rahibin tezgahında Latince 3,5 sözcük gevelemezse insan daha mı az sever?
En tatlı sesiyle böyle konuşurken bir yandan da çingene kızına iyice yaklaşıyordu. Okşayıcı elleri gene o incecik, kıvrak belin çevresindeki yerlerini almıştı. Bakışı gitgide alevleniyordu ve her şey Phoebe Efendi'nin, Jüpiter'in bile o iyi yürekli Homeros'un bir bulutu imdadına çağırmak zorunda kalacağı kadar saçmalıklar yaptığı o anlardan birine yaklaşmış olduğunu gösteriyordu. Bu arada Claude Folo her şeyi görüyordu. Kapı, onun yırtıcı kuş bakışlarına aralarında geniş yollar bırakan, baştan başa çürümüş fıçı tahtalarından ve çatı direklerinden yapılmıştı. O zamana kadar manastırın sert bekaretine mahkum edilen bu esmer derili, geniş omuzlu rahip, bu aşk, bu gece ve şehvet sahnesi karşısında hem tir tir titriyor hem de fokur fokur kaynıyordu. bu ateşli delikanlıya yaka paça bir anda teslim olan genç ve güzel kız onun damarlarından erimiş kurşun akıtıyordu. İçinde olağanüstü bir şeyler kıpırdıyordu. Bakışı şehvetli bir kıskançlıkla çözülen bütün kopçaların altına dalıyordu. Şu anda bu zavallının kurt yenikli tahtalara yapışan yüzünü bir gören olsaydı, kafesinin dibinden ceylan yutan çakalı seyreden bir kaplan sanırdı. Göz bebekleri kapının yarıkları arasında bir mum gibi parlıyordu. Birdenbire Fibu hızlı bir hareketle çingene kızının yakalığını çıkardı. Sapsarı kesilen benziyle dalgın, düşünceli duran zavallı çocuk adeta sıçrayarak uyanmış gibi oldu. Sert bir tavırla ansızın girişken subaydan uzaklaşıverdi. Çıplak omuzlarına ve göğsüne bir göz atınca kıpkırmızı kesildi. Mahcup oldu ve utancından dili tutularak göğsünü saklamak için güzel kollarını kavuşturdu. Yanaklarını tutuşturan alev olmasaydı, onu böyle sessiz, kıpırtısız görünce insan bir utanma, sıkılma yontusu sanırdı. Gözleri hala yere inik duruyordu. Bu arada yüzbaşının bir hareketi genç kızın boynunda taşıdığı gizemli muskayı ortaya çıkarmıştı. Ürküttüğü bu güzel yaratığa yaklaşmak için bu bahaneyi yakalayarak ''Bu nedir böyle?'' dedi. Genç kız şiddetle ''Sakın ona elinize sürmeyin'' diye atıldı. ''O benim koruyucumdur. Ona layık kalırsam beni aileme kavuşturacak. Sayın yüzbaşı bırakın beni. Anneciğim, benim zavallı anneciğim nerelerdesin? Yeti şimdi adıma. Ne olursunuz. Bay Fibu, lütfen yakalığımı geri verin.'' Fibu geriledi ve soğuk bir sesle ''Oh küçük hanım, görüyorum ki beni sevmiyorsunuz.'' dedi. Zavallı bahtsız yavrucak yanına oturttuğu genç adamın boynuna sarılarak ''Seni sevmiyor muyum?'' diye haykırdı. ''Seni sevmiyor muyum Fibu'm benim? Hain, yüreğimi parçalamak için neler söylüyorsun sen öyle? Hadi öyle olsun, al beni. Her şeyi al, bana ne istersen yap, seninim. Ne umurumda Muska, ne umurumda annem. Madem ki seni seviyorum, annem de sensin Fibu. Sevgilim, beni görüyor musun? Bu benim, bak bana. Senin geri çevirmemeyi kabul ettiğin şu küçük kız geldi. Kendisi seni almaya geldi. Ruhum, hayatım, bedenim, kişiliğim, bütün bunlar size ait yüzbaşım. Pekala, hayır, evlenmeyelim, bu senin canını sıkıyor. Hem ben neyim ki? Sokakların zavallı bir kızı. Oysa sen, benim Fibu'm. Sen soylu bir kişisin. Güzel şey doğrusu ya, bir oyuncu kızın bir subayla evlenmesi. Ben çıldırmıştım. Hayır Fibu, hayır. Senin kadının, eğlencen, isteğin olurum. İstediğin zaman senin olan bir kız. Ben ancak bunun için yaratılmışım. Sadece buna yararım. Lekelenmiş, onurunu yitirmiş. Ama ne olursa olsun, yine de sevilen bir kız. Kadınların en gururlusu ve en neşelisi olacağım. Yaşlandığımda ya da çirkinleştiğimde Fibu, sizi sevebilecek durumdan çıktıktan sonra, değerli efendim, hizmetinizde bulunmam için bana katlanırsınız. Başka kadınlar size çevreler işler. Onları gözetecek, sakınacak hizmetçi benim. Mahmuzlarınızı parlatmama, giysilerinizi fırçalamama, süvari çizmelerinizin tozunu almama izin verirsiniz. Bu iyi yürekliliği, bu lütfu benden esirgemezsiniz değil mi Fibu? O vakte kadar, şimdilik al beni. İşte Fibu, bütün bunlar sana ait. Yeter ki beni sev. Biz çingene kızlarına sadece bunlar gereklidir. Hava ve aşk.
Bunları derken kollarını subayın boynuna atıyor, ona yalvararak, gözyaşlarına karışmış güzel bir gülümsemeyle aşağıdan yukarı doğru bakıyordu. O narin, nefis göğsü çuha cekete, sert işlemelere sürtünüyordu. Yarı çıplak güzel vücudunu onun dizlerinin üzerinde kıvrandırıyordu. Sarhoşa dönen yüzbaşı, ateşli dudaklarını bu güzel Afrikalı omuzlara yapıştırdı. Arkaya doğru devrilen, gözleri tavana dalan kız, bu öpüşün altında heyecan içinde ürperiyordu. Birdenbire Fibu'nun başının üzerinden bir başka baş lanetlenmiş bir bakışla mosmor, yemyeşil olmuş, kasılmış bir başka yüz daha gördü. Bu yüzün yanında hançer tutan bir el vardı. Rahibin yüzüyle eliydi bu. Kapıyı kırmış, orada duruyordu. Fibu onu göremezdi. Genç kız o korkunç görüntünün karşısında yüzyuvarlak gözleriyle büyük deniz kartalının tam yuvasının içine baktığı anda başını kaldıran bir güvercin gibi, buz gibi donarak sessiz, ve hareketsiz kala kaldı. Bir çığlık bile atamadı. Hançerin Fibi'nin üzerine indiğini, dumanı tüterek kalktığını gördü. Yüzbaşı, ''Lanet olsun!'' dedi ve yuvarlandı. Genç kız bayıldı. Gözlerinin kapandığı, her türlü duygunun içinde dağıldığı anda, dudaklarının üzerine bir ateşin değdiğini, celladın kızıl demirinden daha yakıcı bir öpüşün yapıştığını hissetti. Kendine geldiğinde, çevresini devriye erleri kuşatmıştı. Kendi kanıyla ıslanan yüzbaşıyı götürüyorlardı. Rahip ortadan kaybolmuştu. Odanın dibinde ırmağa bakan pencere ardına kadar açıktı. Yüzbaşıya ait olduğu sanılan bir pelerini yerden alıyorlardı. Genç kız çevresinde yüzbaşıyı bu büyücü kadın hançerledi dediklerini işitiyordu. 8. Bölüm. Kuru yaprak haline gelen para. Guangua ve bütün mucizeler sarayı öldürücü bir kaygıya gömülmüştü. Aradan geçen koskoca bir aydan beri Esmeralda'nın ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bu durum çingene düküyle dostları serseri dilencileri çok üzüyordu. Keçinin nerelerde olduğu da bilinmiyordu. Bu da Guangua'nın acısını bir kat daha artırıyordu. Bir akşam çingene kızı kayboluvermişti. O zamandan beri de hayatından bir haber alınamamıştı. Bütün araştırmalar boşa çıkmıştı. Bir takım eziyetçi muzipler Guangua'ya o akşam kıza Saint Michel Köprüsü'nün dolaylarında bir subayla giderken rastladıklarını söylüyorlardı. Ne var ki çingene geleneklerine pek uygun olan bu koca zor inanan bir filozoftu. Hem zaten karısının ne derece bakire olduğunu da herkesten daha iyi biliyordu. Muskayla çingene kızının birbirine karışan erdeminden nasıl sağlam, karşı konulmaz bir edebin meydana geldiğini deneyleriyle görmüştü. Bu temizliğin karşı durma gücünü saniyesine kadar matematik olarak hesaplamıştı. Böylece o yönden gönlü rahattı. Bu nedenle bu ortadan kayboluşa bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Derin bir üzüntüydü bu. Zayıflayabilse bu yüzden zayıflardı. Bu yüzden her şeyi unutmuştu. Edebi zevklerine kadar, eline geçecek parayla bastırmayı tasarladığı büyük yapıtına kadar. Günün birinde üzgün üzgün cinayet mahkemesi Tugnel'in önünden geçerken adliye sarayının kapılarından birinin önünde bir topluluk gözüne çarptı. Oradan çıkan bir delikanlıya ''Ne oluyor burada?'' diye sordu. Delikanlı da ''Bilmiyorum beyim'' dedi. ''Bir jandarmayı öldüren bir kadının yargılandığını söylüyorlar. Bu işin altında bir büyücülük olduğu sanıldığından Piskoposla kilise mahkemesi de davaya katıldılar. Josas başdiakozu olan abim de ömrünü orada geçiriyor. Onunla görüşmek istiyordum ama kalabalık nedeniyle yanına yaklaşamadım. Buna da pek canım sıkıldı doğrusu. Çünkü paraya gereksinmem var.'' Guangua, ''Ne yazık ki beyim'' dedi. ''Size biraz ödünç verebilmeyi pek isterdim. Ama poturumun cepleri delikse bilin ki mangırlar yüzünden değil.'' Bu arada Guangua delikanlıya ağabeyi başdiakozu tanıdığını söylemeye cesaret edemedi. Canını sıkan bir savsaklamayla kilisedeki sahneden beri bir daha onunla görüşmemişti. Öğrenci çekilip yoluna gitti. Guangua da duruşma salonunun merdivenini çıkan halkın peşinden ilerlemeye başladı. Onun düşüncesine göre yargıçlar genel olarak öylesine gönül eğlendirici bir aptallıktaydılar ki insanın kaygılarını, üzüntülerini dağıtmak için bir cinayet davasından daha iyi bir şey olamazdı. Aralarına karıştığı halk yürüyor, dirsek dirseğe ilerliyordu. Adliye sarayının içinde bu eski yapının bağırsak kanalı gibi kıvrımlanan loş bir koridorda, yerinde sayarmışçasına ağır bir yürüyüşten sonra bir salona açılan basık bir kapının yanına ulaşabildi. Uzun boyu sayesinde kalabalığın dalgalanan başları üzerinden İçerisini bakışlarıyla araştırabildi. Duruşma salonu geniş ve loştu. Bu da onu olduğundan daha da geniş gösteriyordu. Hava kararıyordu. Uzun, yüksek pencerelerden ancak soluk bir ışık giriyor, oymalı tahtalardan bir kafesi andıran ve binbir şekli gölgeler içinde belli belirsiz kıpırdamışa benzeyen kubbeye kadar varamadan sönüyordu. Masaların üzerinde, şurada burada, tutanak yazmanlarının kağıtların içine gömülü başları üzerinde parlayan bir hayli mum yakılmıştı bile.
Salonun ön bölümünü halk doldurmuştu. Sağda solda masalarda adliyeciler vardı. Dipte bir setin üzerinde son sıraları karanlıklar içine gömülen birçok yargıç, kıpırtısız ve uğursuz yüzler seçiliyordu. Duvarlara sayısız zambak çiçeği serpilmişti. Yargıçların tepesindeki büyük bir haç belli belirsiz seçiliyordu. Ve dört bir yanda mumların ışığıyla uçlarına ateşten benekler konan mızraklar, kargılar. Gangua yanındakilerden birine, ''Dinsel meclis üyesi rahipler gibi şuraya sıralanan bütün bu insanlar kimin nesi böyle?'' diye sordu. Bir iki de, ''Beyim, sağdakiler yüce meclis üyeleri, soldakiler de soruşturma üyeleri, kara cübbeliler avukatlar, kırmızı cübbeliler de noterler.'' Gangua, ''Şurada onların üst tarafında ter döken şu kırmızı şişko kim?'' diye sürdürdü. ''O sayın başkan.'' Gangua bu kez de, ''Ya onun arkasındaki şu koyun sürüsü kim?'' diye sordu. Daha önce de söylediğimiz gibi Gangua yargıçları hiç sevmezdi. Bu belki de dramının başına gelen aksilikten beri adliye sarayına karşı beslediği kinden kaynaklanıyordu. Kim bilir? ''Onlar kral sarayının dilekçi avukatları. Peki ya önündeki şu yaban domuzu?'' ''Parlamento mahkemesinin tutanak yazmanı. Peki sağdaki şu timsah?'' ''Üstad Philip Lül, kralın olağanüstü avukatı. Peki soldaki şu koskoca kara kedi? Üstad Jacques Chahmoule, kralın kilise mahkemesindeki vekili. Yanında da kilise mahkemesinin sayın rahipleri.'' Gangua, ''Peki beyim, bütün bu yüksek mevkili kişilerin burada ne işleri var?'' diye sordu. ''Yargılıyorlar.'' ''Kimi yargılıyorlar? Ben ortada hiçbir sanık göremiyorum.'' ''Bir kadını yargılıyorlar beyim. Onu göremezsiniz. Sırtı bize dönük. Sonra halk onu görmemize engel oluyor. Bakın, kadın şurada. Bir kargı topluluğunu gördüğünüz yerde.'' Gangua, ''Kimin nesi bu kadın? Adını sanını biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır beyim, ben de az önce geldim. Kilise mahkemesinin davaya katıldığına bakılırsa, işin içinde büyücülük var sanırım.'' Bizim filozof, ''Eh, hadi bakalım,'' dedi. ''Bütün bu hukuk adamlarının insan eti yemelerini seyredeceğiz desenize, önünde sonunda bu da bir seyirdir.'' Yanındaki adam, ''Üstad Şahmula'nın pek yumuşak bir tavrı olduğunun farkında mısınız beyim?'' diye sordu. Gangua, ''Hımm,'' dedi. ''Burun delikleri kısılmış. İnce dudaklı bir yumuşaklığa ben hiçbir zaman güvenmem.'' Sözün burasında yanlarındakiler iki konuşmacıyı susmaya zorladılar. Önemli bir tanık dinleniyordu. Salonun ortasında yürüyen bir paçavra yığını sanılacak kadar yüzü gözü giysilerinin altında kaybolan yaşlı bir kadın konuşuyordu. ''Sayın efendilerim, olay o kadar gerçek ki 40 yıldan beri Saint Michel Köprüsü'nde oturan Flaudel kadınının ben olduğum kadar gerçek. Efendilerime kazanç vergimi, veraset vergimi, tımar vergimi hiç aksatmadan meteliğine kadar öderim. Irmağın yukarı tarafındaki boyacı Tassin Salters'ın evinin kapı komşusuyum. Eski günlerin güzel kızıyken şimdi yaşlı bir kadınım sayın efendilerim. Birkaç günden beri bana Flaudel kadın çıkrığını akşamları çevirme diyorlar. Şeytan yaşlı kadınların iğini boynuzlarıyla taramasını pek sever. Geçen yıl Temple dolaylarında dolaşan asık suratlı rahip bu yıl kesin olarak City'de dolanıyor duruyor. Flaudel kadın aman dikkat edin, gelip de kapınızı çalmasın diyorlardı hep. Bir akşam çıkrığımı çeviriyordum. Kapı vuruldu. Kim o diye seslendim. Biri küfür etti. Kapıyı açtım. İçeri iki adam girdi. Yakışıklı bir subayla karalar giymiş kapkara biri. Karalar giymiş olanın yalnızca gözleri görünüyordu. İki kor. Geri kalanı pelerinle şapkaydı. Bunlar bana sen mahleyi, odayı istiyoruz dediler. Bu benim yukarıdaki odamdır sayın efendilerim. En temiz odamdır. Bana gümüş bir teklik verdiler. Parayı çekmecemin içine koydum. Kendi kendime de bununla yarın Glokit'e mezbahasından işkembe paça alırım dedim. Yukarı çıktık. Odaya gelince ben sırtımı çevirir çevirmez karalar giyinmiş adam ortadan kayboldu. Bu beni birazcık şaşırttı.
yüce bir soylu kişi gibi yakışıklı olan subay benimle birlikte aşağı indi. Dışarı çıktı. Çilenin çeyrekte birini eğirecek kadar bir zaman geçti geçmedi, güzel bir kızla döndü. Azıcık saçı başı düzenlense güneş gibi parlayacak bir taş bebek. Genç kızın yanında bir teke, kocaman bir teke vardı. Siyah mı beyaz mı pek anımsayamıyorum. Doğrusu ya bu beni düşündürdü. Kız o beni ilgilendirmez ama teke, bu hayvanları hiç sevmem. Sakalları boynuzları vardır. Tıpkı bir erkek gibi. Üstelik de cumartesiyi anımsatır. Bununla birlikte ben gene de sesimi çıkarmadım. Paramı almıştım ya, gerisi vız gelir. Haklı değil miyim sayın yargıç? Kızla yüzbaşıyı yukarıdaki odaya çıkardım. Onları yalnız bıraktım. Yani tekeyle birlikte. Aşağı indim. İplik eğirmeye koyuldum. Size şunu da söyleyeyim ki, evim bir zemin, bir de birinci kattan ibarettir. Köprüdeki bütün öbür evler gibi arka cephesi ırmağa bakar. Zemin katın penceresiyle birinci katın penceresi suya açılır. Dediğim gibi ben iplik eğirmekle uğraşıyordum. Bilmem neden tekenin aklıma getirdiği asık suratlı rahibi düşünüyordum. Sonra da güzel kızın giysileri biraz yabanıldı. Birdenbire yukarıdan bir çığlık işittim. Yere bir şeyin düştüğünü, pencerenin açıldığını duydum. Tam yukarıdakinin altında bulunan kendi pencereme koştum ve o anda gözlerimin önünden kapkara bir şeyin geçip suya düştüğünü gördüm. Rahip kılığına girmiş bir hayaletti bu. Ay ışığı vardı. Onu iyice gördüm. City yönünde yüzüyordu. Bunun üzerine tir tir titreyerek nöbetçileri çağırdım. Devriye gezen bu beyler içeri girdiler. Ve hatta biraz çakır keyif olduklarından, neyin söz konusu olduğunu bilmediklerinden beni dövdüler. Onlara her şeyi bir bir anlattım. Yukarı çıktık. Bir de ne görelim. O zavallı güzelim odacığım kanlar içinde kalmamış mı? Yüzbaşı boynunda bir hançerle boylu boyunca yere serilmişti. Kız ölüye öykünüyordu. Teke de fena halde ürkmüştü. İyi dedim kendi kendime. Döşeme tahtalarım temizlemek için artık 15 günden fazla uğraşmalıyım. Kazımam gerekecek. Korkunç bir yorgunluk olacak. Subayı alıp götürdüler. Zavallı delikanlı. Yaka paça bir anda, üstü başı darmadağınık, saç baş karma karışık. Kızı da alıp gittiler. Durun, daha beterin beteri var. Ertesi gün işkembe almak için parayı aradığım zaman yerinde bir kuru yaprak bulmaz mıyım?
Koca karı sustu. Dinleyiciler arasında bir dehşet mırıltısı dolaştı.
Ganguan'ın yanındakilerden biri, "O hayalet o teke, bütün bunlarda bir büyük kokusu var," dedi.
Bir başkası da, "Ya o kuru yaprak?" diye ekledi. Bir üçüncüsü söze karışarak,
"Hiç kuşku yok ki bu subayları soymak için asık suratlı rahiple ilişkisi olan bir büyücü kadın," dedi.
Ganguan bile bütün bunları korkunç ve gerçeğe uygun bulmaktan pek de uzak değildi. Sayın Başkan'a zahmetle,
"Flog del kadın," dedi. "Adalete söyleyecek başka sözünüz yok mu?"
Yaşlı kadın, "Hayır Sayın Başkan," diye yanıt verdi.
"Yalnız şunu belirtmek isterim ki bildiride benim evimi uygunsuz, pis bir virane olarak göstermişler. Bu bana hakarettir, namusuma dokundu doğrusu. Çok kalabalık olduğu için köprünün evleri pek iyi durumda değil. Ama gene de zengin, temiz pak ve güzel hanımlarla evli kimseler olan kasaplar da orada oturmaktan hiç de yüksünmüyorlar."
Ganguan'a bir timsah etkisi yapan adliyeci ayağa kalktı.
"Susun artık," dedi. "Sanığın üzerinde bir kama bulunduğunu gözden kaçırmamalarını sayın beylerden rica ederim. Flog del kadın, şeytanın size verdiği para kuru yaprak biçimine girmiş, o yaprağı yanınızda getirdiniz mi?"
Kadın, "Evet sayın efendim, onu buldum, işte burada," dedi. Bir mübaşir kuru yaprağı kadından alıp timsaha verdi. O da üzgün üzgün başını sallayarak bunu başkana uzattı. Başkan da yaprağı kilise mahkemesinde kralın vekiline gönderdi. Öyle ki yaprak bütün salonu dolaştı. Üstad Şakşah Mule,
"Bu bir kayın ağacı yaprağı," dedi. "Büyücülüğün yeni bir kanıtı."
Bir üye söz aldı.
"Sanık, evinizde iki erkek aynı zamanda yukarı çıktı.
önce ortadan gittiğini, sonra da rahip giysileriyle Seyn Irmağı'nda yüzdüğünü gördüğünüz karalar giyinmiş adamla subay. Parayı bunlardan hangisi size verdi?
Yaşlı kadın bir süre düşündü ve ''Subay verdi'' dedi. Kalabalığın içinde bir uğultu dolaştı. Gıhangua da ''Ah, işte bu benim inancımı sarstı'' diye düşündü. Bu arada kralın olağanüstü avukatı Üstad Philip Lulle yeniden söze karıştı.
''Sayın beylere şunu anımsatmak isterim ki, saldırıya uğrayan subay, başucunda yazılan ifadesinde, karalar giyinmiş adam sokakta yanına yaklaştığında, bunun asık suratlı rahip olabileceği düşüncesinin belli belirsiz aklından geçtiğini bildirirken, gidip sanıkla ilişki kurması için hayaletin kendisini çok sıkıştırdığını ve kendisinin yüzbaşının beş parasız olduğunu bildirmesi üzerine de ona para verdiğini, yani sözü edilen subayın Flogdel kadına ücret olarak ödediği gümüş parayı verdiğini sözlerine eklemişti. Demek ki o gümüş cehennem parasıdır.
Bu inandırıcı gözlem, Ganguan'ın da dinleyiciler arasındaki öbür şüphecilerin de bütün kuşkularını dağıtır gibi oldu. Kralın avukatı yerine otururken, belgelerin dosyası sayın beylerde, Phoebe de Chateaubex'in ifadesini araştırabilirler, diye ekledi. Bu adı işitince sanık ayağa kalktı. Başı halkın üzerinden açtı. Gangua dehşete kapılarak Esmeralda'yı tanıdı. Genç kızın benzi pek soluktu. Eskiden pek zarif bir biçimde örgülü, sarı pullarla süslü o güzelim kara saçları karma karışık sarkıyordu. Dudakları morarmıştı. Çukura batmış gözleri insana ürküntü veriyordu. Ne yazık ki şaşkın şaşkın, sayıklar gibi "Phoebe mü?" dedi. "Nerede o? Ey benim sayın efendilerim, beni öldürmeden önce ne olur, sağ sağ, lütfen söyleyin bana."
Başkan, "Kesin sesinizi kadın," dedi. "Bizim davamızın konusu bu değil."
Genç kız zayıflayan güzel ellerini kavuşturarak, "Ah, acıyın," dedi. "Yaşıyorsa bana söyleyin lütfen." Ve elbisesinin boyunca zincirlerin titreştiği işitiliyordu. Kralın avukatı sert bir tavırla,
"Pekala öyleyse," dedi. "Ölmek üzere. Memnun oldunuz mu şimdi?"
Bahtsız kız ses çıkarmadan, gözyaşı dökmeden, bal mumundan bir yontu gibi bembeyaz sanık sandalyesine yığıldı. Mahkeme başkanı ayaklarının dibinde duran, başında sırmalı takke, sırtında kara cübbe, boynunda bir zincir, elinde değnek bulunan bir adama doğru eğildi.
"Mübaşir, ikinci sanığı içeri alın."
Bütün gözler açılan küçük bir kapıya doğru döndü ve Gıhangua'nın yürek çarpıntıları arasında boynuzları ve ayakları yaldızlı güzel bir keçi içeri girdi. Zarif hayvan sanki bir kayanın tepesinde dikilip de ayaklarının altında geniş bir ufuk varmış gibi boynunu uzatarak bir süre kapının eşiğinde durdu. Birdenbire çingene kızı gözüne çarptı ve masanın tutanak yazmanının başı üzerinden sıçrayarak iki hamlede onun dizlerine ulaştı. Sonra bir sözcük ya da bir okşama dileyerek büyük bir zarafetle hanımının ayaklarının üzerinde yuvarlandı. Ne var ki sanık hiçbir hareket yapmadı. Zavallı Caliciye bir göz bile atmadı. Yaşlı Flogdel kadın,
"Al işte ta kendisi, benim kötü hayvan bu," dedi. "İkisini de o kadar iyi tanıyorum ki."
Jacques Şahmule söze karıştı. "Sayın efendilerim hoş görürlerse, keçinin sorgusuna başlayalım."
Keçi gerçekten de ikinci sanıktı. O çağda bir hayvana karşı büyücülük davası açmaktan daha kolay, daha doğal bir şey olamazdı. Bunlar arasında belediyenin 1466 hesaplarında Cogbale'de ayıp davranışları yüzünden idam edilen Jille Solah'la dişi domuzunun davasının mahkeme harcından söz edildiğine rastlanır. Orada her şey tamamdır. Dişi domuzun konulduğu çukurlara ödenen para Mohsan limanından alınan 500 demet çalı çırpının, tutuklunun kardeşçe cellatla paylaştığı son yemekteki 3 ölçek şarapla ekmeğin ve heri 8 Paris meteliğinden dişi domuzun 11 günlük bakım yiyecek bedeli. Kimi zaman hayvanlardan daha da ileri gittikleri olmuştu. Charlemagne ile Louis La Dibone'nin buyrultularında havada görünmek cüretinde bulunan alevli hayaletlere ağır cezalar verirler. Bu arada kilise mahkemesi savcısı haykırmıştı.
bu keçiyi çarpan ve onu kovmak için yapılan bütün dualara, ayinlere karşı koyan şeytan, eğer kötülüklerinde devam ederse ve onlarla mahkeme heyetini dehşete düşürürse, ona karşı dar ağacı ya da odun ateşi cezasına başvurmak zorunda kalacağımızı kendisine haber veririz.''